Ayrım 36, Hakikat Meydanı, Işık Taşı 4, Christian Jacques, sayfa 435, 71. Bölüm. Hakikat Meydanı doğrudan Firavun'un otoritesi altında diye hatırlattı piyade birliğinin komutanı. Haşmet meyaplarının açık ve yazılı emri olmadıkça tebliğ hiçbir asker köye saldırıp lonca üyelerinin kanını dökmeye razı olmaz. Bu tavır Mehi'yi hiç şaşırtmadı. Üstelik böyle bir emri Setnaht'tan alamayacağını da biliyordu.
''Adamlarımızın yasa severliğiyle gurur duyalım.'' diye aykırdı Mehi. ''Mısır bu yasa kavramı sayesinde büyük bir güç olarak kalacak. Yakında yeni üretilen silahlarla manevraya çıkacağız. Yeni silahları ilk depoya aldırın.''
Komutan eğildi ve odadan çıktı. Mehi Serkeetal'ın ölümünü öğrenir öğrenmez Nil nehrini geçip en azından bir süre için kimsenin erişemeyeceği Doğu Tep kışlasına sığınmıştı. Ne var ki Setnaht'ın imzaladığı kraliyet kararnamesi Karnak'a ulaştığında polisin Mehi'yi tutuklamasını önleyecek hiçbir şey kalmayacaktı. Hakikat Meydanı henüz zaferi kazanmamıştı, zaferi şiddet kazanacaktı. Dakter tüm programa göre sadece bir gün gecikmişti. Uzun yürüyüşün bitkin bıraktığı emir subayı ve 5 hizmetkar kadar perişan görünüyordu.
''Gerekenleri alabildin mi?''
''Evet general, istediğiniz kadar taş yağı.''
''Özelliklerini denetledin mi?''
''Düş kırıklığına uğramayacaksınız.''
''Demek silahları birinci depodan çıkarıp yıkık tabyada saklanan Libyalılarla buluşmaya gitmekten başka yapacağımız bir şey kalmadı.''
Mehi'nin, emir subayının ve sivillerin bir sürü kılıcı, mızrağı, yay ve okları eşeklere yükleyip aceleyle kışladan ayrıldığını görünce depo nöbetçisi çok şaşırdı. Ne var ki basit bir erin söyleyebileceği bir şey yoktu böylesi durumlarda. Altı parmak kılıçların keskinliğini bir uzman gibi inceledi. Mızrakların hafifliğine, okların sertliğine hayran kaldı.
''En iyi silahlarımız'' dedi Mehi, ''üstelik sadece bu değil, köyü korumak için boşuna çabalayacak Nübiyeli polisleri öldürdükten sonra Hakikat Meydanı'nı yerle bir etmek için kullanacağımız hiç görülmemiş bir silahımız daha var.''
''Nerede?''
''Şu kaplarda.''
Libyalı kaplardan birini açtı. ''İyi ama bu yapışkan ve kötü kokulu bir yağ.''
''Dostumuz Dakter'in göstereceği gibi çok önemli bir özelliği var o kokulu yağın.''
Kimyager silahları getirdikleri sandıklardan birinin üzerine biraz yağ döktü, çakmak taşını sürterek ateşe verdi. Alevlerin yoğunluğu ve yayılma hızı altı parmak ile adamlarını şaşırttı.
''Elinizde bu yağ varken'' dedi Mehi, ''istediğinizi yakabilirsiniz, taşı bile.''
Kaplardan birini aldı, Dakter'in üzerine boşalttı.
''General, ne yapıyorsunuz?''
''Bir bilgin deneylerden hoşlanmalı, öyle değil mi? Bakalım bu deney başarılı olacak mı?''
Mehi yanık sandığın bir parçasını Dakter'in üzerine fırlattı. Zavallı adam hemen alev aldı. Koşarak, çığlıklar atarak çöle daldı. Acı dolu feryatları Libyalıların kanını dondurdu. Sonra da kapkara, kömür gibi bir ceset halinde kumların üzerine yığıldı.
''İşte Hakikat Meydanı hizmetkarlarının sonu da böyle olacak.'' dedi Mehi. ''Şimdi altı parmak beni emir subayımdan ve şu salak hizmetkarlardan da kurtar. Geçmişin tüm izlerini silmek istiyorum.''
İçlerinde sadece emir subayı direnmeye çalıştı. Ne var ki keskin bir hançer zavallının gırtlağını yardı.
''Elimize geçireceğimiz inanılmaz hazinenin yanında bu yanan yağın hiçbir değeri yok.'' diye açıkladı general. ''O hazine sayesinde Libya'yı son ve nihai zafere taşıyacağım.''
Her şey sakin görünürken dev kedi büyücünün siyah, beyaz ve pas renkli tüyleri dikildi. Kapkara homurdanmaya koyuldu. Çirkin hayvan kanat çırparak köyün ana yolunda koşuşturmaya başladı.
''Gözcülerimden biri 30 kadar silahlı adamın yaklaştığını bildirdi.'' dedi Sobek. ''Genelkurmay'a haber verdim ama Mehi'nin yokluğunda hiçbir subay sorumluluk almak istemeyecektir.''
''Biz asker değiliz, dövüşmeyi de bilmeyiz.'' diye sızlandı pişkin Somunpay.
''Kutsal yerler tehlikeye düşerse sessizler şiddetli olsun. Çünkü Tanrı tapınağı karşı ayaklananın istediğini yapmasını engeller.'' dedi Işık
bir bilgeden alıntı yaparak. ''Eğer gerekirse ve gerektiği zaman dağdaki müttefiklerimin yardımını isteyeceğim.'' Kenhir kilitli odadan demirci Obed'in ürettiği kılıçları, mızrakları ve hançerleri çıkardı. Durumun ciddiyetini göz önünde bulundurarak dedi zanaatkarlara, bu silahları kullanmanıza izin veriyorum. Sol ekip benimle gelecek dedi Panep, sağ ekip de köyde kalıp kadınlar ile çocukların güvenliğini sağlayacak. Sobek bu kararın nedenini anladı. Ustabaşı eski katip yardımcısı İmuni'nin aradıkları hain olduğuna inanmamıştı. Gerçek haine bir silah vermiş olsa kavganın en tehlikeli anında sırtından bıçaklanacaktı. Panep sol ekip şefini bir kenara çekti. Sana güveniyorum Hay. Bilge kadının yanından ayrılmayacak, onu koruyup ne isterse istesin emirlerine uyacaksın. Söz veriyorum Panep. Hain köyün içinde bir zarar vermeye kalkarsa ışık zamanında farkına varabilecek, Hay da sağ ekip zanaatkarlarının yardımıyla onun hakkından gelebilecek miydi? Peşimden gelin dedi Sobek, size ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Panep'in elinde tek bir silah vardı. Tanrısal ateşin kazındığı büyük kazma. Ona fırtınanın efendisi Set'ten daha fazla güç katacak kim vardı? Mehi her zamanki yoldan ayrılmış, Sobek'in hiç gözcü bulundurmadığı dolambaçlı bir patika seçmişti. Libyalılar Nübiyeli polislerin defterini dürecek, general de kılıcını önderlerinin karnına saplayarak ağır ağır can çekişmesini izleyecekti. Sonra da katliam başlayacaktı. Köy halkından hiçbiri kurtulamayacaktı. Libyalılar simya altınını Mehide ışık taşını alacak, sonra da her yeri taş yağına bulayarak hakikat meydanından geriye hiçbir iz kalmamasını sağlayacaktı. Libyalılar tarlaların sınırı boyunca ilerlerken içlerinden biri gırtlağında bir okla yere yıkıldı. Mehi daha okun nereden geldiğini anlayamadan çöl farelerinden dördü daha yere serildi. Orada tepeciğin ardında diye aykırdı altı parmak, sonra da tepeciğe doğru koştu. Mehi yıkıldığını sandı. Köyden bunca uzakta, polislerin hiç de gözetlemedikleri bu yerde bu saldırı neden? Öteki Libyalılardan çoğunun devrildiğini görünce saldırının felakete dönüşmek üzere olduğunu anladı. Bu yüzden hemen kaçmaya karar verdi. Ne var ki sol ekipten 3 zanaatkar kaçış yolunu kesmişti. Mehi peşindekilerden daha hızlı tırmanabilmeyi umarak tepelere doğru çekildi. Şiddetle vuruşan, durumu lehlerine çevirmeye çalışan altı parmak ve adamlarının yanına vardı. Nübiyelilerden ikisi ölmüş, birçoğu da yaralanmıştı. Zanaatkarlardan ikisi düşmanın darbeleriyle devrilmek üzereyken, sanki topraktan fışkırıyormuşçasına çıkan kobralar Libyalıların bacaklarını soktu. Bilge kadının müttefikleri diye haykırdı Panep, yanımızda onlar varken hiçbir şeyden korkmayın. Altı parmak inatla saldıran Sobek'e direnmeye çalıştı. Zenciyi böğründen vurmaya çalıştı. Ne var ki Sobek çevik bir hareketle kılıcını Libyalının göğsüne sapladı. Zanaatkarlar dövüşü kesti. Son Libyalıların hakkından gelme işini kobralara bıraktılar. Yaralıları köye götürün dedi Panep sol ekip zanaatkarlarına. Işık onları iyileştirir. Çarpışma kısa olduğu kadar şiddetli de olmuştu. Güneşin yıkadığı tepeler yeniden sessizliğe büründü. Libyalılardan hiçbiri ölümden kurtulamamıştı. Şef, Mehi'nin cesedini bulamadık diye yakındı polislerden biri. O alçak dağa kaçmış olmalı, elimizden kurtulamayacak. Libyalı katilleri püskürterek birçok zanaatkarın hayatını kurtaran ustabaşı bir kayaya dayanmış soluklanmaya çalışıyordu. Panep dikkat et diye haykırdı Sobek. Mehi saklandığı yerden fırlamış, dev adamın sırtına keskin hançerini saplamıştı. Panep sanki bir sinek sokmuş gibi ses bile çıkarmadan döndü. Mehi'nin yüzü bembeyazdı. İmkansız, ölmüş olman gerekirdi. Tüm lanetli hayatın boyunca arkadan vurmaktan başka bir şey bilmedin. Oysa ben aydınlıkta vururum, karşımdakinin gözlerinin içine bakarak. Işığa verdiği sözü hatırladı. Tüm gücünü büyük kazmada toplayarak aletin ucunu General Mehi'nin kafatasına sapladı. 72. Bölüm. Işık sonunda muayene odasından çıktı. Dedi Kenhir. Tüm köy halkı yaşlı katibin çevresindeydi. Yarasının çok derin ve tehlikeli olmasına rağmen Panep yaşıyor. Yine de uzun bir istirahata ihtiyacı olacak. Dev adam belden yukarısı sargılar içinde yüzü bembeyaz eşikte göründü. Daha sonra dinlenirim. Duyduklarımızı düşünürsek acilen yapmam gereken son bir şey var.
Zaman geçirmeden Lahti Vadi'ye götüreceğiz.
Çılgınlık mı diye itiraz etti Ay. Bilge kadını dinle.
Yola.
Postacı Uputi Hakikat Meydanı'na iki haber ulaştırmıştı. Bunlardan biri Tavsert'in, diğeri de Setnat'ın ölümüyle ilgiliydi. İki firavun aynı ebedi istirahatgaha gömülecek, yas başlayacak, Mısır yeni firavununu seçecekti. Hain sevinçten uçacaktı neredeyse. Tepelerin eteğindeki çarpışmalar sırasında hiçbir girişimde bulunmamıştı. Serketa ve Mehi'nin ölümünden sonra hesap vereceği kimse kalmamıştı. Şimdi başlayacak karışık dönemde ışık taşını ele geçirmenin yolunu bulacak ve köyü terk edecekti. Işık taşı onun olacaktı, sadece onun.
Artık onu ele verecek kimse yoktu. Suskun Nefer'in ölümü de cezasız kalmaya mahkumdu.
Tavsert'in mezarında ışıkla baş başa kaldığında Panep çizmek istediği son tanrıçanın, tanrıça Maat'ın başına son maviyi sürdü. Panep'in ellerinden tanrıçanın inananlarına yaydığı yaşam sıvısını betimleyen iki kırık çizgi doğdu. Hakikat meydanı tanrıçasının akıllara durgunluk verici yüzüne bakarken ustabaşının nihayet yürek dinginliğine ve biçimdeki kesin güzelliğe ulaştığını anladı ışık. Meslek hayatı boyunca 7 değişik ebedi istirahatgâhta çalışarak Maat'ın en olağanüstü hizmetkarlarından biri olmuştu Panep.
Lahte hayat vermeye geçelim dedi tümüyle altınlar giymiş gibi görünen bilge kadın.
Tavsert'in gök cennetlerinde gezeceği granit kayığın baş tarafında ışık taşı.
Işık diz çöktü, kollarını saygıyla uzattı, eski güç cümlelerini okudu.
Burada dulun Osiris'i dirilttiği altın evinde değişimin gizemli faaliyeti gerçekleşir. Gök ana ışıktan vücudun üzerine uzanır ve ruhu ölmeyecek yıldızların arasına yerleştirir. Sen ki kraliçemizi öte tarafın güzel patikalarına götüreceksin, sana gözlerini veriyorum ve sen görüyorsun.
Taştan yayılan hem tatlı hem yoğun ışık Lahti sardı. Artık Lahit sadece anıtsal bir eser değil, aynı zamanda da hayatın dağıtıcısı olmuştu.
Taşın enerjisi tükendi dedi bilge kadın. Onu al ve büyük duvarın yanına koy.
Dev adam kendini hiç ağırlığı olmayan bir blok kaldırıyormuş gibi hissetti.
Böceği yerleştir Panep, bakışının tüm gücüyle yerleştir.
Ustabaşı tüm gücünü bakışlarına vermeye çalıştı. Birden simya malzemesiyle renklendirdiği tüm güneşlerden taşın içine kadar ulaşan ışık demetleri yayıldı. Taş yeniden doldu.
Eserin seni yaratıyor ve bizim en büyük sırrımız diye açıkladı ışık, ateşlerin değişimidir. Biz canlı güneşler çizmeyi başardıkça taş ışık saçmaya devam edecek.
Kenhir'in içi içini yiyordu. Her şeyden önce Krallar Vadisi'ne dönmekle tehlikelerin en büyüğüne atılan Panep'in sağlığı için endişeleniyordu. Sonra merakını gemleyemiyordu artık. Yıllar boyu ölüm saçan, ihanet eden, Lonca'nın kardeşliğine zarar veren zanaatkar kimdi? Bazen kırıcı ve şikayetçi olan Halat Kasa, gereğinden fazla sessiz, boşanmanın etkisinden kurtulamamış Burun Fenet, adını hak eden Somurtkan Karo, aşırı tepkileriyle ünlü, güçlü Naht, gururu bazen kendini beğenmişliğe vardıran Aslan Userhat, ayrıntı düşkünü, sinirli araştırmacı İpoy, rahatına gereğinden fazla düşkün neşeli Renupe, kendini beğenmiş ve mesafeli kurtarıcı Şed, katı ve şakadan anlamayan kararlı Gao, ürkütücü tavırlı sorgulayıcı Çakal Unes, saflığı belki de sahte pişkin Somunpay, yavaş ve anlaşılmaz cömert Didya, hem narin hem idirençli Alim Tuti. Hayır, hataları ne olursa olsun bu adamlardan hiçbiri Mehi cinsinden bir canavar olamazdı. Ne var ki haini ortaya çıkarmak için bilge kadın ile ustabaşının önerdiği planı kabul etmişti Kenhir. Zanaatkar kafilesi Maat ve Hator Tapınağı'nın önünde durdu. Elimizdeki eser tamamlandı dedi ağrısıyla mücadele etmekten bitkin düşen Panep. Bugün artık bizi tehdit eden hiçbir tehlike yok.
Ya yeni firavun bize düşman ise?
Setnaht'ın büyük oğlu yakında firavun ilan edilecek diye açıkladı Kenhir. Daha şimdiden tutumunu belli etti. Babasının ve Tausert'in cenaze törenine katılacak, üstelik bana hakikat meydanını ülkenin temel kurumlarından biri olarak gördüğünü söyledi. Bu güzel haber neşeli çığlıklarla karşılandı. Panep'in sendelediğini gören güçlü Naht ustabaşının koluna girdi. "Hepinizin dinlenmeye hakkı var," dedi ustabaşı giderek zayıflayan bir sesle. "Başta sen," dedi araştırmacı İpuy. Zanaatkarlar dağıldı, hain evine gitmedi. Tapınağın köşesine saklanmış, Panep'in beze sarılı bir bloku kaldırdığını, omzuna yerleştirdiğini gördü. Sık sık dönüp arkasına bakan Kenhir'le birlikte köyün ana gömütlüğüne giden patikaya saptı Panep. Gerçekten de taşı götürüyorlardı. Hain sonunda taşı sakladıkları yeri öğreneceğinden emindi artık. Panep ve Kenhir yaşlı katibin mezarının önündeki avluya girdiklerinde hain yeni bir düş kırıklığına uğrayacağını sandı. Sonra Panep'in üzerinde sivri tepeli küçük bir piramit bulunan platforma tırmandığını gördü. Ustabaşı bezi kaldırdı, taşın ışığı karanlıkları bir an için aydınlattı, sonra da anıtın dibindeki delikte kayboldu. Evreni yaratan temel ışının sembolü piramit, ne kusursuz bir yer. Işık taşı şafakta yeni güneşin aydınlığıyla besleniyordu. Tıpkı öteki zanaatkarlar gibi hiçbir şeyden kuşkulanmadan Kenhir'in mezarına kaç kez baktığını hatırladı. İki adam köye döndüler, hain artık biliyordu.
''Yataktan çıkmaman gerek.'' dedi Işık Panep'e.
''İmkansız olduğunu biliyorsun, işim daha bitmedi.'' Bilge kadın Panep'i dikkatli olması gerektiğine inandıramamıştı. Bu yüzden derin yarayı merhemlerle tedavi etmek, ballı sargılarını değiştirmek, topak biçiminde ağrı kesiciler yutturmakla yetindi. Yaralarının derinliği görüldüğünde dev adamdan başka hiç kimsenin bir adım bile atamayacağı açıkça anlaşılıyordu. Ayağa kalkarken sahibinin hasta olduğunu anlayıp yatağın yanına uzanan büyücüyü uyandırmamaya çalıştı.
''Sana yardım etmeme izin veriyor musun?''
''Bu ses Firuze'nin sesi değil miydi bu?'' ''Sen misin? Gerçekten de sen misin?''
''Sana iyi bir kahvaltı hazırladım. Gücünü toparlaman gerek.''
Nübiyeli polislerin ağızları kulaklarındaydı. Sonunda kaldırılmıştı işte olağanüstü durum. Eski güzel günlerdeki gibi sıralı nöbetlere, izin günlerine geri dönülmüştü. Üstüne üstlük mezar katibi de kahramanca savaştıkları için yiyecek elbise ve merhem göndermişti. Geriye yeni firavunun adını öğrenmek kalıyordu ama başkentten gelen haberler ürkütücüydü doğrusu. Setnaht'ın büyük oğlunun büyük konseyin olduğu kadar halkın da gözdesi olduğu doğruydu. Yine de Hizipleri yenmeyi başardığında nasıl bir program izleyeceğini açıklamak amacıyla hangi firavunun adını alacaktı? ''Bugün su sevkiyatından sonra düşük yoğunluklu hizmet düzeni.'' diye açıkladı Sobek. ''Zanaatkarlar ile yardımcılar tatilde, siz de öyle.'' Eşekler de gittikten sonra köy her zamanki gibi uyanmadı. Lekesiz Uabet ile iki Hator rahibesi tüm köylüler adına atalara saygılarını sunarken yıkımla bitebilecek bir savaştan sonra tembellik etmeye karar vermişti herkes. Hain için harekete geçme zamanı gelmişti.
73. Bölüm.
Ölümle kalım arasında gidip geldiği sancı dolu saatler boyunca ayak ucundan ayrılmayan Firuze'nin büyüsü olmasa kesinlikle hayatta kalamazdı Panep. Şimdi artık rahatlamıştı bilge kadın, teşhisini güvende koydu.
Bildiğim ve tedavi edebileceğim bir rahatsızlık.
Firuze, neden burada benimle kalmıyorsun? Bugün artık özgür bir erkeğim.
Yeminimi unutuyor musun? O yemine ihanet edersem sevgine layık olamam ki.
''Ben'' dedi Işık, ''yeminini çözmeye yetkiliyim.'' Panep Firuze'nin eline sıkıca sarıldı. ''Kimse bilge kadının kararına karşı gelemez, hele bir Hator rahibesi asla'' dedi ustabaşı heyecanla. Firuze'nin tebessümünden, bakışını aydınlatan yeni ışıltıdan sonunda her geceyi hayatının kadınıyla geçireceğini anladı. Odaya giren Kenhir yıllarca gençleşmiş gibiydi. İki harika haberim var. Birincisi, düşler anahtarını tamamladım. Newt kopyalarını çıkaracak. Bazı ukalaların eserimi eleştireceğinden eminim tabii. Ama bana sorarsanız düşler anahtarı ölümsüz olacak.
Ya ikinci haber diye sordu Işık.
Ha, ikinci haber. Birincisinden daha önemsiz olmadığını itiraf edeyim. Resmi bir duyuru. Yeni firavunun adını iletti az önce.
Hepsi gözlerini mezar katibine dikti.
Ramses, üçüncü Ramses.
Panep hemen ayağa kalktı.
Ramses, Ramses yeniden iktidarda.
Alışılmadık bir havlamayla irkildiler. Gözleri pırıl pırıl kapkara eşikte duruyor, kuyruğunu sallıyordu.
Halletmemiz gereken ciddi bir sorun kaldı dedi ustabaşı.
Hain tehlikeyi göze almıştı kuşkusuz. Ne var ki polis denetimi gevşekti, köy uyukluyordu. Işık taşına ulaşmak için bundan uygun fırsat bulamazdı. Batıdaki küçük kapının yanında nöbet tutan karısı onunla birlikte gelecek, Kraliçeler Vadisi boyunca uzanan küçük patikadan kaçarak kurtulacaklardı. Gömütlüğe varınca mezarların arasından süzüldü ve Kenhir'in son makamına hakim piramidin dikildiği platformun dibine geldi. Bir pençe darbesi elini kanattı.
''Büyücü, defol git pis hayvan!''
Dev kedi tısladı, sırtını kamburlaştırdı, istemeyerek de olsa gerilemek zorunda kaldı. Kalleşçe bir tekmeden korunmak için alçak bir duvarın üzerine sıçradı. Hain yarasını aldırmadı, küp şeklindeki taşı gizlendiği yerden çıkardı. Ağırdı taş ağır olmasına, ne var ki onu en yakın çiftliğe kadar taşıyabileceğinden emindi hain. Ondan sonra da bir eşek kiralardı artık. Hazinesini keten bir beze sardı, sevinçten neredeyse sarhoş köye döndü. Panep bütün olanları izlemişti, demek oydu. Bir gün lonca odasında, timsahın, yılanın ve kötü insanın zehirini alamazsınız diyen sağ ekip zanaatkârı. Apertiyi durmadan kötülüğe iten, ustabaşının suçlanması, meslektaşlarının lekelenmesi için sahte belgeler hazırlayan çizimci, bilge kadının tedavi ettiği, kardeşlerinin sevgiyle yaklaştığı, suskun neferi öldüren çirkin yüzlü, iri ama yumuşak vücutlu, şeytanca bir oyun oynarken çevresine gülücükler saçan oydu demek. O, kararlı gavul. Batıdaki küçük kapının önünde haini bekleyen karısı değil, bizzat ustabaşıydı.
İşbirlikçin tutuklandı Gav. Elinde bu kadar özenle taşıdığın ne?
Kişisel eşyalarım.
Sakın ışık taşı olmasın.
Sayıklıyorsun.
Manevi babamı neden öldürdün?
Gav küçümsercesine sırıttı.
Çünkü benim kadar kimse ustabaşı olmayı hak etmiyordu. Onun için yok olması gerekti. General Mehi ile ittifak kurmakla akıllılık etmişim. Onun sayesinde zengin ve güçlü olacağım.
Alçak, iki yüzlü, hırslı ve cani. Adalet terazisinin dibinde karanlıkların oğullarını yutan canavar mutlu olacak.
Gav bir adım geriledi.
Beni öldürmeye cesaret edemezsin. Maat yasasına karşı gelemezsin.
Ya sen, ağzına doğruluk tanrıçasının adını almaya nasıl cesaret ediyorsun?
Dev adamın öfkesi Gao'yu ürküttü, birazdan kafasını yaracaktı kuşkusuz. Tek bir kaçış yolu vardı, zirveye tırmanan patika. Hain ışık taşına sıkıca sarılarak patikaya daldı. Avuçlarında bir yanma duyduğunda önce bunu kedinin tırmalamasına yordu ama sancı öylesine arttı ki taşı yere bırakmak zorunda kaldı. Yanık duygusu elleri ve ayakları ateşin içinde kalmışçasına arttı. Birden gözleri bulandı, çevresindeki kayalar tüm biçimlerini yitirene dek şişti, yoğun bir sis perdesinin ardında kayboldu. Geriye sadece mavi göğün tek efendisi güneş kaldı.
''Bana ne oluyor?'' diye inledi kararlı Gav. ''Ben kör oluyorum.''
Ellerini gözlerine götürünce kendi gözlerini yaktı, korkunç bir çığlık kopardı. Acıdan kurtulabilmek umuduyla olanca hızıyla zirveye doğru koştu. Kral Kobra tüm haşmetiyle karşısında duruyordu. Sessizlik tanrıçasını vücudunda canlandıran sürüngen hainin üzerine atıldı, dişlerini boynuna geçirdi. Güçlü Naat ile cömert Didya köyün ana kapısını açtılar, duruşuyla köylüleri etkileyen firavun Ramses'i içeri aldılar. Panep göğsündeki sargılara rağmen köyün efendisinin önünde eğilmeyi başardı.
''Ayrıcalıklarınız değişmeyecek.'' dedi yeni firavun. ''Tasarladığım büyük eserler, çağrıyı duyan genç zanaatkarlar yetiştirmenizi gerektirecek. Bu görevi sen üstlen ustabaşı.''
Ramses'e doğru yaklaşan kadın öylesine kendinden emin, öylesine soyluydu ki Firavun hemen loncanın kraliçesiyle karşı karşıya olduğunu anladı. Işık Firavun'a yanlarından hiç ayrılmayan suskun neferin mezarındaki persadan kopardığı dalı uzattı. Bilge kadına bakarken ışığın yolunun sadece zirvenin koruması altındaki hakikat meydanında çizileceğini anladı Ramses.
Kitabın sonu. 9 Ekim 2021. Sayfa 450.